Ayrım 17.
Ayrıca üstlerine bir anda çullanı vermek de sanıldığından çok daha kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü o kapalı ülkelerde savunma konuları tabudur. Ne Akdeniz'deki 6. filonun ateş gücünü bilir oralardaki kamuoyu, ne kendisinin deniz ve hava gücünü. Ne de bunların ekonomik boyutlarıyla kendisine kaça mal olduğunu. Kendisinin bağımsız ve dünyaya meydan okuyacak kadar güçlü olduğunu inanır. Zoka'yı da böyle yer. Türkiye böyle bir tuzağa 1. Dünya Savaşı'nda düşürüldü. 2. Wilhelm, Enver Paşa'ya kardeşim diye mektup yazarak şu mesajı veriyordu. Müslümanların Hristiyan düşmanlığını batıya karşı alevlendirin. İçeride büyük prim toplarsınız. Nasıl olsa arkanızda biz varız. İngiltere, Fransa, Moskova, Washington işbirliği, Berlin, Roma işbirliğiyle çatışınca Osmanlılar da sözde batıya baş kaldırdılar. Ve durup dururken 1,5 milyon insan öldü içeride. O zamanki Alman Genelkurmayı'nın planladığı Ermeni itiş kakışının günahı da Osmanlıların sırtında kaldı. Bunun böyle olduğunu Ermeni dostların gelişmiş düzeyleri de bilirler. Çanakkale Savaşı'nda kendi donanmasını risk etmek yerine İngiliz donanmasıyla Fransız zırhlılarını karadan durdurma stratejisi yine o zamanki Alman Genelkurmayı'nın planıydı. Ve bizim iddiaçıların uzaktan yakından kurmaylıkla bir ilgisi yoktu. Sadece vahşi bir ihtirasları vardı onların. 250 günde 250 bin köylü ve aydın öldü Çanakkale'de. Bu kurmaylık dışı olguyu Türk kamuoyundan saklamak için güdümlü şiirler yazdırıldı Çanakkale üstüne. Ve her yıl bir yaz günü zafer diye kutlandı. Çanakkale bir zafer olsa İstanbul işgal edilebilir miydi? Ve 5 milyon kilometre karelik bir pratik federasyon 782 bin kilometre kareye küçülebilir miydi? Bütün bunlar dünyadan habersiz bir megola manyaklığın sonuçlarıdır. Bugünkü durumda da dünya savaşlarının iz düşümlerini görüyoruz. Sayın Erbakan'la Sayın Yılmaz büyük ölçüde 2. Wilhelm çizgisine yakındırlar. Sayın Türkeş soğuk savaş yıllarının sloganları içindedir. Sevgili Ecevit ise nedense satlamcılık özlemindedir. O nedenle de Türkiye'nin gümrük birliğine girmesine çok sıcak bakmazlar. Türkiye'nin gümrük birliğine girmesini isteyen ülkeler Amerika, İngiltere ve Fransa'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda benimsenmesi gereken çizgi yeniden çıkmaktadır ortaya. Almanya dahi artık buna karşı değildir. Böyle bir tabloda yılda 5 milyar dolarlık silah alımıyla dünya birincisi olmanın ve enflasyonu %100'lerin üstüne fırlatmanın ne anlama geldiği bilinmez. Partiler de bu konuları tartışamazlar. Çünkü evrensel kriterlerden yoksundurlar. 21. yüzyıl çok değişik geliyor. Türkiye yeni bir dünyayı algılamaya hazırlıklı olmalı. 6.12.1995 Karl Marx'ın haklılığı kanıtlanırken Türklerde, Türkiye'de, Türk devleti de değişmek zorunda. Değişmemekteki inatlarını daha da katılaştırırlarsa, hem kendi ekseninde hem de güneşin çevresinde milyonlarca yıldan beri değişimden değişime uğrayarak dönmekte olan arz küresi, kendisiyle uyum sağlayamayanlara verdiği cezayı onlar üstünde de ağırlaştıracaktır. Buna isterseniz bir tanrı buyruğu da diyebilirsiniz. Tanrının buyruğu değişim üstünedir. Bir tırtılken kelebek olan ipek böceğini unutmayınız. Daha önceleri bebekken, çocukken, delikanlıyken ihtiyarlayıp beli bükülmüş aksakallıları da. Tepelerden kuş bakışı bakıldığında Türklerin değişmemekte aşırı inatlaştığı görülüyor. Evrenin özünü oluşturan en temel yasaya, yani değişim yasasına karşı çıkmak gibi bir şey bu. Doğa bunu affetmez. O doğa ki tasavvuf inancında Tanrı'nın evrene yansımasıdır. Doğa nerede statik bir durağanlık varsa onunla çatışarak onu değiştirecek dinamik bir güç çıkarır ortaya. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları baştan çıkarır ve sonunda ortaya yeni bebekler çıkarırlar. Tarlalar gecekondulaşır, gecekondular apartmanlaşır, apartmanlar kentleşir, kentler de eski düzenlerin değişmezliğiyle çatışınca olmadık belalar çıkarırlar. Trafik kazaları artar, hastane kuyrukları artar, fiyatlar yükselir, bankalar batar vesaire. Sonunda düzen değişmek zorunda kalır. Şimdi Türk toplumuna iyi bakmak gerekiyor. Durağan güçler hangi kesimin güçleridir, dinamik güçler hangi kesimin güçleridir? Devletin çarpık yapılanmasından yararlanan ve bundan geçim sağlayan güçler hiçbir şeyin değişmesini istemeyen durağan güçlerdir. O güçlerden yana ağırlık koyarak asla değişimci, ilerici, solcu olunamaz. Hele hele Marksist hiç mi hiç olunamaz. Ya peki 1 milyona yakın işçi de devletin çarpık yapısı içinde yuvalanmış ve geçimini o sayede sağladığı için değişime karşı çıkıyorsa, işçi sınıfını değişimin motoru olarak görmeye alışmış bir Marksistin tavrı ne olacaktır? Sağlıklı analizler yapmadan alışılmışı tekrarlayıp durmakla Marksist olunamaz. Marksizm değişimcilikten ve dinamik güçlerden yana olmaktır. İşçi sınıfı böyle bir dinamiğin elektronlarını taşımaktan vazgeçtiği ve durağanlığa düştüğü an tarihsel misyonunu tamamlamış ve değişim dinamiğinin bayrağını elinden bırakmış olur. Bir Marksist onların sosyal haklarını, yaşam güvencelerini, gelişme ve değişme özgürlüklerini elbet savunacaktır. Bu sade bir Marksistin değil, her beyin sahibi aydın kişinin baş görevidir. Ama değişimcilik ayrı bir kategoridir. Tarihi misyonunu doldurup durağanlığa düşmüş güçleri evrendeki devrimciliğin motoru sayamaz artık. Yoksa Marksizmi hiç mi hiç anlamamış olur. Türkiye'de bugün dinamik güçlerin fidelendiği yer neresidir? Hiç kuşkusuz geçimini devlet bordrosu dışından kazananlardır. RP'ye oy vermiş gecekondu simitçileriyle minibüsçüleri de dahildir buna. Dünya piyasalarına açılmak isteyen sermaye grupları da. Sadece onlar istemektedirler kurulu düzenin değişmesini. Değişim isteyenlerden RP'liler yeni bir model ortaya koyamadıklarından inançlarına sığınmak zorunda kalıyorlar. Geçimlerinin düşüklüğünden ötürü kendi varlıklarını kanıtlama özlemi de var bunun içinde. Sermayeci gruplar ise çarpık devlet yapısının kendi gelişimlerini nasıl kösteklediğini görmeye başladılar. Ve onlar kabuk devleti teknik devlete dönüştürebilirler. Bu güç onlarda birikiyor. Teknik devlette de devletten geçinmeyenlerin dinamizmi ister simitçi ister holding sahibi olsunlar derhal kendi yeni sentezlerini yaratacaktır. Marksizm bu tür analizleri doğru dürüst yapmaya yardımcı olan sağlıklı gözlüklerdir. Olayların akışına o gözlüklerle bakmasını bilenler alışılmış şablonlar açıldığında asla yapışıp kalmazlar o eski şablonlara. Ve yeni tezlerin, yeni antitezleriyle yeni sentezlerin dinamiğini ararlar. Eskiden sermaye sınıfının antitezi olan işçi sınıfı misyonunu doldurdu ve artık eski düzenin sürmesini isteyen bir durağanlığa dönüştü. O durağanlığa karşı şimdiki antitez milliyetçiliğin de aşılması ve akılcı ekonominin globalleşmesidir. Siz hala daha Marx'ın haklı çıkmadığını mı düşünüyorsunuz? Gece seslerinin değişik dili. Gece yarısından sonra yatağa doğru uzanan usul, ufak seslerin de kendilerine göre bir dilleri yok mu? Bir yerlerde açık kalmış küçük bir kapının rüzgarla arada sırada pat pat diye vurması. Bir yıl başında aileleri İstanbul'da olmayan gece yatısı okulu çocuklarının okul tarafından özel tutulmuş bir tramvaya bindirilerek kentin içinde dolaştırılması. Yılbaşı ışıkları güzel ve hüzünlü görünür. Ailesinin yanında olmayan küçük çocukların geceleyin bindirildiği bir tramvaydan. Arada sırada rüzgarla vuran bilinmez bir kapı pat pat. Islak bir hışırtı ve fısıltıyla gecede yağan yağmurun yataktan da duyulan kimsesiz soğukluğu. Ve arada sırada vuran bilinmez bir kapı, pat pat. Istıranca ormanlarındaki bir kamp gecesinde çadırların üstüne de yağmur aynı gizemli kamçılamalarla yağıyordu. Çok ayrı bir zamanda Bastille alanına da yağdığı gibi. Bir kafede de genç bir kadın babasıyla ilk kez nasıl karşılaştığını anlatıyordu. Babaannesi öldüğünde onu da vaktiyle intihar etmiş olan oğlunun mezarına gömmeye kalkmışlardı. Aile küçücük bir kızı da beraberinde getirmişti mezarın başına. Ve mezar açıldığında bir kadın küçük kıza mezarın içindeki iskeleti göstererek işte bu senin baban demişti. Bir adam iskeletin parmağında takılı kalmış bir yüzüğü aşağı doğru eğilip çıkardıktan sonra küçük kıza uzatmıştı. Bu senin diye. Bastille'ye yağmur yağıyor, bir kafede genç bir kadın bunları anlatıyordu. Arada sırada pat pat vuran kapı, yağmurun hışırtı ve fısıltıyla yağan sesi. Bir asansör çıkıyor yukarı, boğuk bir uğultunun sürtünmeli mekanik sesiyle. Tahtara valinin oynandığı ilk gece ne kadar uzaklardı. San Francisco'nun bir gece kulübünde adresi de adı da unutulan otel. Kaldığın otelin adını da, adresini de unutursan, ilk kez gittiğin bir kentin bir gece kulübünde bilir misiniz ne olur? Rezalet olur. İtalyan müzikçiler size sahip çıkar ve bir NATO davetlisi olduğunuzu öğrendikten sonra bu tür sıkıntıları çözmekle yükümlü bir enformasyon bürosuna telefon edip otelinizin adını, adresini bulurlar. Ve sabaha dek hayatınızda ilk kez karşılaştığınız İtalyan müzikçilerle birlikte sürdürüp gidersiniz cümbüşü. Asansör geri iniyor. Kapı hep vuruyor, pat pat. Bir ömür içinde insan acaba kaç bin yağmur görüyor? Bunlar anımsayabildikleri ise ya 3 ya 5. Bir korna çaldı uzakta. Bir taksi olmalı. Kim bilir kim var içinde. Kim bilir nereden geliyor yahut nereye gidiyor. Hükümet bakalım nasıl kurulacak? Benzine de gelen zam amma sunturlu. İstanbul varoşlarında oturan gecekonducu milyonlar gitgide baskısı artacak zamların altında iyice gerginleşecekler herhalde. 4. Murat döneminde İstanbul'da belgeli bir işi bulunmayanlar surlardan içeri sokulmazdı. O nedenle de başı içeride bir işe bağlı olanlara serbest denirdi. Farsça'da başı bağlı demektir serbest. Serbestler surlardan içeri rahat girdiklerinden zamanla serbest sözcüğü özgür anlamında kullanılmaya başlandı. Gece yarısından sonra yatağa doğru uzanan usul, ufak seslerin dili. Kendi yalnızlığında yağan yağmur ve bir yerlerde vuran bir kapı. Pat pat. 16.04.1993. Çocuk gözlerinin içindeki gemiler. Federico Fellini, dünyamızdaki oksijenden kendisine düşmüş payı artık bitirmek üzere. Denizlerle gecelerin içinden gelen, tüm ışıklarını yakmış bir transatlantiğin doğduğu kasabanın kıyılarından nasıl geçtiğini görmüştü çocukluğunda. Tüm ışıklarını yakmış bir transatlantiğin, İtalya'da kendi düdüklü tenceresine kapanmış bir kıyı kasabasının açıklarından geçişi geceleyin. Bir peri masalı ki Fellini'nin Amarcord'unda her zaman hiç kaybolmadan görünür. Bir yıldızın kayışı gibi kayıp gidiyor Fellini. Tüm ışıklarını yakmış bir transatlantiğin çocuk gözlerinin içinden geçişini dünyaya bırakarak gidiyor. Kaç kişi çocuk gözlerinin içinden geçmiş gemilerin geçişini dünyaya bırakarak gidiyor? Bunu ne Kayseri'de ortaokullarda öğretirler ne Amasya liselerinde. Çok mu önemli canım? Yok canım, neden önemli olsun ki? Milli birlik ve beraberliğimizi korumaktan daha üstünde durulacak bir konudur Fellini'nin çocuk gözlerinden geçmiş, ışıklı bir gemiyi dünyaya bırakarak ayrılması dünyadan. Hiç olur mu yahu? Ne münasebet? Kel alaka yani. Yat, kat, arsa, el altından toplanmış parsa ve daha ne varsa bırakılabilir elbet dünyadakilere miras yoluyla. Ama çocuk gözlerinin içinden geçmiş bir gemiyi bırakmak. Rica ederim yani. Lütfen yani. Ülkenin o kadar derdi varken yani. Haksız yere üstümüze düşmüş bir Ermeni kırımından sonra bir de Kürt kırımı suçlaması üstümüze düşmek üzereyken yani. Edgar Allan Poe, insan beynini sarmalayan zarın ötesinde yaşamış bir deha ayyaşıydı. Yemen için dövüşürken şehit olmadığı için de pek bir anlamı yoktur tarihte. Yani hani varsayalım İsmail yani. Mallarmé'nin Poe'nun ölüm üstüne yazdığı şiir, Fellini'nin çocuk gözlerinden geçmiş ışıklı bir geminin dünyaya armağan edilmesindeki köpüklerde durur. Köpüklerin serpintilerinde, serpintilerdeki en görünmez damlaların en görünmez derinliğinde. Yazık ki Yozgat Lisesi'nde öğretmiyorlar bunu. Yurt sevgisine hiçbir katkısı olmayacağı için öğretmiyorlar tabii. Tıpkı kendisi gibiydi. Nihayet sonsuzluk değiştiriyor onu. Elbette tıpkı kendisi gibi olup nihayet sonsuzluğun değiştirdiği biri olmak Mallarmé'nin şiirinde. Galicia'da şehit düşmüşlüğün anlam ve önemini kavramaya yetmez. Yetmez diyorsam yetmez olan it oğlu it. Poe öksürüklü gencecik karısına ilaç alma parasını bulmak için kuzgun şiirine bir telif hakkı rica etmeye çalışırken ki o şiir anıtının üstünde yazılıdır boydan boya bugün. Nasıl da biliyordu olağanüstü öykülerde rakkasın her zaman her yerde hep ineceğini durmadan. Fellini'nin çocuk gözlerinden geçmiş bir gemiyi dünyaya armağan ederek kendisine düşmüş oksijen porsiyonu tamamlaması yaşam sidiğinin işenmişlikten sonrası gibi değildir canım. Hakkı yenmiş Esat Paşa'nınki de öyle değildi. Artık kimsenin anımsamadığı Esat Paşa. Çocuk gözlerinin içinden geçmiş teknelerle Çanakkale kıyılarından hala geçebilenler, oralarda rastlayabilirler namsız, şanssız, unutulmuş Esat Paşa'nın suların derinliklerine kaymış dilsiz anılarını. Bazen insanın canı sıkılıyor, biraz pasaklı, biraz bıkkın, biraz her yanını güveler yemiş gibi. Biliyor musunuz? Sanırım biliyorsunuz. 26.10.1993. Ne iktidar ne muhalefet, sadece vazgeçilmez olmak. Elbet 21. yüzyıl siyasetinin en büyük nirengisi şu olacak. Ne iktidara gelmek ne muhalefette kalmak, sadece evrensel ve vazgeçilmek olmak. Tıpkı Microsoft'un Bill Gates'i gibi. Bir adam düşünün ki kazanç ağırlığı 65 milyon nüfuslu Türkiye devleti bütçesinin yarısına eşittir. Kişisel serveti ise Türkiye devletinin bir yıllık ihracat gelirinden fazladır. Tüm dünyada kendi beyinsel üretimlerinin etki alanında bulunan 30 milyonu aşkın insan vardır. Ve bu insanlar dahi birbirleriyle iletişim kurma dönemine girmişlerdir. İşte dünyayı değiştiren yeni bir ilericilik, yani yeni bir sol. Ne iktidar olmak, ne muhalefet olmak, ama vazgeçilmez olmak. İnsan beyinselliğinin boyutları evrenle eşdeğer sayılır. Ayakkabı, çorap, buzdolabı, araba, havyar, şampanya türünden insan gövdesiyle ilgili üretimlere şimdi insan beyinselliği ile ilgili değişik kategoride yeni ürünler katılıyor. İnsan gövdesine dönük alım piyasası kısıtlıdır. Alacağınız ayakkabı yahut otomobil yahut yiyeceğiniz zeytinyağlı dolma sınırlıdır. Beyinselliğe dönük piyasa ise sonsuzdur. Ve bu sonsuz piyasa kendisiyle durmadan katlanarak sonsuzluğun yeni katmanlarını yaratmaktadır. Bilgi çağı denen çağ işte budur. Dünyanın her yöresinden birbirleriyle iletişim kuran milyonlar ve bu milyonların bitmeyen merak potansiyeli ve bu potansiyelin sürekli hayata geçmesi. Peru'daki bir bilgisayar amatörü 18. yüzyıl Çin şiirini merak ettiğinde o meraka nasıl ulaştığını Kanarya Adaları'ndaki bir başka amatör dostuna aktaramayacak mıdır? Madagaskar'daki bir bilgisayarcı da Arjantin'deki satılık arsaların bilgisayar dökümüne girecek ve beğendiği bir tanesini belki de alacaktır. Böyle bir dünyada her türlü tutarsızlıkla derme çatmalığın göbek taşında, kıtırsal, demagojik, kaytarmacalı sayıklamalarla vakit geçiren Türkiye eski boş vericiliğini sürdürebilir mi? Dünkü sabahta Tapu Kadastro İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Baki Ataç'ın bir açıklaması vardı. Türkiye'deki tapu sayısı 50 milyonmuş. Bunun 4,5 milyonu İstanbul'daymış ve ancak 1 milyon 300 bini bilgisayara aktarılabilmiş. Ya nüfus kütükleri, ya yargı ve savcılık dosyaları. 42 yaşındaki Bill Gates, Türkiye ile ilgilense sade tüm verileri kompütörize etmekle yetinmez, bir de bunların tüm programlarını dağıtırdı dünyaya. Türkiye'de mahkemelik olmuş arazilerin dökümünü Sydney'den izleyebilirdiniz ve icra yoluyla hangi arsanın kaça satılacağını Madrid'e yansıtırdınız. Nüfus kütüklerinin dökümünden en çok kaç doğumluların en çok hangi uçakla en çok hangi yere gittiği çıkardı ortaya. Bir Bill Gates yeterdi Türkiye'yi çağ atlatmaya ve insanlara deli divaniler gibi para kazandırmaya. Yeni ilericilik, yani yeni sol işte budur. Ne iktidar olmak, ne muhalefet olmak, ama vazgeçilmez olmak. Önümüzdeki yüzyılın ilk yarısında bu düzeye gelecektir Türkiye. Ve vaktiyle nasıl yönetildiğini gösteren bilgisayar programları 10 yaş çocuklarına kahkaha disketi olacaktır. Orada öyle bakanlar varmış ki yabancı kadın parlamenterleri orospu diye söver, belediye başkanları bale sanatının fuhuş gösterisi olduğunu inanır ve milletvekilleri de taşıdıkları tabancalarla uçağa binip inme konusunda kavga çıkarır, hostesleri hastanelik ederlermiş.